Ayrım 12, sayfa 118. Morgdan çıktıklarında Francisco sadece parkın o sık bitki örtüsünün, toprağın neminin ve humusun kokusunun o ölülerin arkadaşının üzerinde bıraktığı etkiyi silebileceğini düşündü. Onu tepeye kadar çıkarttı ve gizli gölgeli bir köşe aradı. Taşların arasından sıçrayarak inen derenin yakınında bir salkım söğüdün altına oturdular. Ağacın dalları çevrelerini bir kulübe gibi sarıyordu. Onun düğümlü gövdesine sırtlarını dayadılar. Sessizliğe daldılar. Birbirlerine değmiyorlardı bile. Ama öylesine ortak bir heyecan yaşıyorlardı ki sanki bir annenin karnını paylaşır gibiydiler. İkisi de öylesine altüst olmuştu. Öylesine kendi düşüncelerine dalmıştı ki birbirlerinin varlığını bir teselli gibi hissediyorlardı. Saatlerin geçmesi, güney esintisi, suyun sesi, sarı kuşlar ve toprağın kokusu yavaş yavaş gerçeklik duygusunu yeniden kazanmalarına yardım etti. ''Yayın evine dönmemiz gerekiyor.'' dedi en sonunda İren'e. ''Evet, dönmeliyiz.'' Ama kımıldamadılar bile. Kız bir iki ot koparttı. Ağzına götürerek öz sularını emmeye başladı. Sonra dönüp arkadaşına baktı. Delikanlı onun kara göz bebeklerine daldı. Bir an bile düşünmeden Francisco onu kendine doğru çekti ve dudaklarını buldu. Bu tutuk, ılık, yumuşak bir öpücüktü ama gene de her ikisinde müthiş derin heyecanlar yarattı. Her ikisi de birbirinin tenini bunca yakın ve bunca gerçek olarak hissediyordu. Zamanın başlangıcından beri gizlemeye çalıştıkları ellerinin yakınlığını şimdi yaşıyorlardı. Kemiklerine, damarlarına, ruhlarına hareketli bir sıcaklık yayıldı. Hiç tanımadıkları bir şeydi bu ya da tümden unutmuşlardı kim bilir. Çünkü ne de olsa insan teninin belleği pek kırılgandır. Çevrelerindeki her şey tümden silindi ve sadece birbirlerinin öptükleri dudakları vardı şimdi. Gerçeği söylemek gerekirse bu aslında uçucu bir öpücüktü. Beklenen ve artık engellenemeyecek bir yakınlaşmanın belirtisiydi. Ama her ikisi de biliyorlardı ki bu öpücük ömürlerinin sonuna dek anımsayacakları bir öpücüktü. Ve tüm okşayışlar arasında hasretlerinde iz bırakacak bir tanesi varsa o da şimdi yaşanandı. Her ikisi de biliyordu ki dudaklarının nemli ve sıcak temasını, taze otların kokusunu, ruhlarındaki bu kımıltıyı yıllar sonra gene hissedebileceklerdi. Bu öpücük bir soluk alma anı kadar sürdü. Francisco gözlerini açtığı zaman genç kız kollarını göğsüne kavuşturmuş, ayakta, gözleri uzağa dalmış duruyordu. Her ikisi de heyecanla soluk alıp veriyorlardı. Sanki o ana, o yere alev alev yanarak asılı kalmışlardı. Delikanlı bu kadınla ilişkilerinde yepyeni bir heyecan yaşamıştı ve artık onu kaderinden silemeyeceğini biliyor, kımıldayamıyordu. Sanki çok hafif bir hıçkırık duyar gibi oldu. Bunun Irene'nin yüreğindeki vahşi çarpışmadan, aşk, dürüstlük ve kuşkular arasında kalan o çarpışmadan geldiğini anladı. Onu kucaklamak isteği ve kızın ruhunu baskı altına almak korkusu arasında çekingen kalmıştı. Böylece uzun sessizlik anları yaşadılar. İren'e döndü, ona yaklaştı ve yavaşça delikanlının yanında yere diz çöktü. Francisco onu belinden tuttu, gömleğinden yayılan kokuyu içine çekti ve bedeninin hafif ama derin özünü duyumsadı. Gustavo beni bir ömür boyu bekledi, onunla evleneceğim. Hiç sanmıyorum diye fısıldadı Francisco. Gerilim yavaş yavaş dağıldı. Genç kız arkadaşının kara saçlı başına ellerinin arasına aldı ve ona baktı. Rahatlayarak güldüler, eğlenmeye başladılar. Her ikisi de bir ilişkiyi dolu dolu yaşama yanlısıydı ve sonsuza dek sevmek dururken gelip geçici bir ilişkiye takılmayacaklarını iyi biliyorlardı. Öğlen sonrası saatleri ilerlemiş, parkın yeşil katedrali karanlıkta kalmıştı. Dönüş vakti gelmişti. Motosikletin sırtında rüzgar gibi indiler aşağı. Cesetlerin o dehşet verici görünümü ruhlarından asla silinmedi. Ama o anda kendilerini mutlu hissediyorlardı artık. O öpücüğün yakıcılığı peşlerini günlerce bırakmadı ve gecelerini hoş hayallerle süsledi. Tenlerinde anısını yaşattılar. Yolda yürürken olur olmaz neşeleniyorlar, nedensiz kıkırdamaya başlıyorlardı. Ya da geceleri uykularında heyecanla uyanıveriyorlardı. Birbirlerinin dudaklarını parmak uçları ile geçiyorlar ve birbirlerinin ağızlarının biçimlerini öğreniyorlardı. Irene Gustavo'yu ve yeni farkına vardığı gerçekleri düşünüyordu. Onun da tüm silahlı kuvvetler üyesi gibi Irene ile hiç paylaşmadığı ayrı bir yaşantısı olduğunu fark ediyordu. Öylesine iyi tanıdığı o atletik bedenin içinde aslında iki ayrı insan yaşıyordu. Irene ilk kez ondan korktu ve onun hiç geri dönmemesini diledi. Javier perşembe günü kendini astı. O öğleden sonrası da her günkü gibi iş aramak üzere evden çıktı ve bir daha dönmedi. Çok geçmeden olanlar karısının içine doğdu. Sonra da kaygılanmaya başladı. Gece indiğinde evin kapısına çıktı. Gözlerini yola dikip onu beklemeye koyuldu. İşte o zaman içindeki trajedi dayanılmaz bir hal aldı ve telefonun başına geçerek önce kayınvalidesini, sonra tanıdığı tüm arkadaşlarını aradı. Ne var ki kocasına ait en ufak bir haber bile alamadı. Yoldan geçen gölgeleri inceler ve onu düşüncesiyle yanına gelmesi için çağırırken sokağa çıkma yasağını haber veren sinyali işitti. Tüm karanlık saatleri bu sıkıntıyla geçirdi ve cuma sabahına doğan güneşi gördü. Polisler kapıya geldiklerinde çocuklar henüz uyanmamışlardı. Javier Leal'i çocuk parkında bulmuşlardı, kendini asmıştı. Şimdiye dek intihardan hiç söz etmemişti, hiç kimseyle vedalaşmamıştı, veda mektupları bırakmamıştı. Ama karısı onun kendi kendine astığını biliyordu. Sonunda parmaklarının arasında evirip çevirdiği iplerle attığı düğümlerin de gizini çözmüş oldu. Cesedi teslim alıp ağabeyinin cenazesiyle ilgilenmek işi Francisco'ya düştü. Ölüyle ilgili o güç işlemleri sürdürürken, Javier'in tıp enstitüsünde parlak floresan ışığın altında bir masada yatan hali gözünün önünden hiç gitmiyordu. Bu korkunç sonun nedenlerini çözümlemeye çalışıyordu. Öte yandan da tüm yaşamı boyunca en yakın dostu, koruyucusu, koşulsuz arkadaşı olan insanın artık bu dünyaya ait olmadığı düşüncesine alışmaya çalışıyordu. O arada babasının öğütleri geldi aklına. Gurur kaynağınız işiniz olmalıdır derdi. Tatillerde bile başıboşluk edemezlerdi. Leallerin evinde tatil günleri de yararlı bir takım işler için kullanılırdı. Aile mutlu anlar yaşamıştı. Ama asla kimsenin yardımını kabul etmeden, daha önce kendilerinin şefkat eli uzattıkları dostlarından bile gelse, kimsenin acıma duygusunu sömürmeden başarmışlardı bunu. Her yolun kapalı olduğunu gören Javier, babasının ve kardeşlerinin yardımlarını kabul etmeye yanaşmıştı. Ama sonunda gene de sessizce aralarından ayrılmayı yeğlemişti. Francisco o uzak anılara sarıldı. Büyük ağabeyinin babası gibi adaletin savunucusu, annesi gibi duyarlı bir insan olduğu o günleri anımsadı. Üç küçük Leal, birlik içinde birbirlerine sımsıkı tutunarak büyümüşlerdi. Üçü dünyaya karşı bir olmuşlar, aynı kana ait olduklarını her zaman hissetmişlerdi. Okulun bahçesinde büyük saygı görürlerdi. Çünkü her biri öteki iki kardeş tarafından koruma altındaydı. Ve bir yanlış yapan bunun cezasını çekerdi. İkinci çocuk olan Jose daha güçlü ve iri yarıydı. En çok cesur ve güçlü yumrukları yüzünden Javier korku uyandırırdı. Coşkulu bir delikanlılık yaşamıştı. Sonra da dikkatini çeken ilk kıza aşık olmuştu. Onunla evlenmiş ve son geceye dek ona sadık kalmıştı. Adına layık davranmıştı. Hem karısına, hem ailesine, hem de dostlarına karşı dürüst olmuştu, soyadı gibi. Biyolog olarak çalışmaktaydı ve mesleğini çok seviyordu. Gerçi öğretmen olmayı tasarlamıştı ama koşullar onu ticari bir laboratuvarda çalışmaya yönlendirmişti. Burada da birkaç yıl içinde iyi bir konuma gelmişti. Sorumluluk duygusunun yanında zengin bir hayal gücü vardı ve bilimin en cüretkar projelerinin bile önünden koşmayı başarabiliyordu. Ne var ki askeri cuntanın hazırladığı listeler iş yerine ulaşınca bütün bu nitelikleri hiçbir işe yaramadı. Egemenliği elinde tutanların gözünde sendikal çalışmaları ağır bir damga oluşturuyordu. Önceleri işverenleri onu gözlemişler, sonra engellemeye başlamışlar. En sonunda da işten çıkarmışlardı. İşsiz kalıp yeni bir iş bulma umudunu da giderek yitirince kendi kendini yemeye başlamıştı. Uykusuz geçen geceler, onurunu yitirmenin acısıyla geçirdiği günler onu iyice zayıf düşürmüştü. Pek çok kapıya başvurmuş, bekleme odalarında saatler geçirmiş, gazete ilanlarına koşmuş ve sonunda iyiden iyiye çökmüştü. İşi olmayınca sanki kimliğini yitirmişti. Karnını doyuracak parayı vermeseler de her türlü öneriyi kabul etmeye hazırdı. Çünkü acil olarak kendini işe yarar hissetmek istiyordu. İşsiz olunca yalıtılmış, kimliksiz, kimsenin tanımadığı, üretken olmayan bir bireydi. Üstelik yaşaması için onun şansına düşen dünyadaki değerler hep bu skaladan geçiyordu. Son aylarda düş görür gibi olmuş, amacını yitirmiş ve kendini bir parya gibi hissetmeye başlamıştı. Çocukları onun keyifsizliğini ve bir türlü geçmeyen melankolisini anlayamıyorlar ama bir yandan da otomobil yıkayarak, pazara torba taşıyarak ve benzeri her türlü işe koşarak aile bütçesine destek vermeye çalışıyorlardı. En küçük çocuğunun zengin insanların köpeklerini parkta dolaştırarak kazandığı birkaç kuruşu mutfak masasının üzerine bıraktığı gün Javier Leal bir köpek gibi büzülüp kalmıştı. O andan başlayarak da kimsenin gözünün içine bakamaz olmuş ve bir boşluğa yuvarlanmıştı. Artık canı giyinmek bile istemiyordu ve günün büyük bir bölümünü yatağında uzanarak geçiriyordu. Gizliden içmeye başladığında elleri titriyor, ailesi için bunca değerli olan parayı içkiye yatırdığı için de suçluluk duyuyordu. Cumartesileri anne babasının evine giderken temizlenmeye, tıraş olmaya çalışıyordu. Kendi ailesinden ötesini kaygılandırmak istemiyordu. Ama gözlerindeki o yalnızlık anlatımını silmesi olanaksızdı. Karısıyla olan ilişkileri de kötüleşmişti. Çünkü bu tür durumlarda aşk da bitkin düşer. Avutulmaya gereksinimi vardı ama aynı zamanda da her türlü acıma gösterisini müthiş bir öfkeyle karşılıyordu. Başlangıçta karısı ona uygun hiçbir iş olmadığına inanamamıştı. Ama artık binlerce başka işsiz olduğunun bilincine varmış, ağzını kilitlemiş ve kendi işindeki vardiyaları iki katına çıkartmıştı. O aylarda yaşadığı yorgunluk onun gençliğini ve güzelliğini de soldurmuştu. Her ne kadar en çok övündüğü özellikleri bu ikisiydiyse de artık buna üzülemiyordu bile. Çünkü aklındaki tek düşünce çocuklarının karnını doyurabilmek ve kocasını oyalayabilmekti. Gene de Javier'in yalnızlığının içinde yitmesini engelleyemiyordu. Uyuşukluk kocasını bir pelerin gibi sarmış, şimdiki zaman kavramını yok etmiş, her türlü enerjisini silip süpürmüş ve onda cesaretin kırıntısını bırakmamıştı. Evinin düzeninin kötüye gittiğini, karısından gözlerindeki sevginin söndüğünü gördüğünde kendini bir erkek gibi hissetmez olmuştu artık. Ailesinin ona fazlasıyla yakın olması nedeniyle olacakları kestiremediği bir anda gücü tümden yok olmuştu. Sonunda yaşama sevincini elinin tersiyle itmiş ve ölüme yatmaya karar vermişti. Trajedi, Leallere büyük bir kara darbe oldu. Hilda ve profesör aniden yaşlandılar ve evi sessizlik bastı. Sanki bahçedeki gürültücü kuşlar bile ötmez olmuşlardı. Katolik kilisesinin intiharı büyük bir suç saymasına rağmen Jose kardeşinin ruhunun huzur içinde dinlenmesi için bir ayin yaptı. Profesör ömründe ikinci kez bir tapınağa adım attı. İlkinde düğün için gelmişti ve neşe içindeydi. Ama bu son derece değişik bir durumdu. Bütün bir tören boyunca ayakta durdu. Ellerini göğsüne kavuşturmuştu. Ağzı ise incecik bir çizgi halinde kapanmıştı. Acıdan sarhoş olmuştu. Karısı kendini yitirecek biçimde dualara gömülmüştü. Oğlunun ölümünün kaderin son bir denemesi olduğunu düşünüyordu. Irene törenlere sersem bir halde katıldı. Bunca kötü olayın üst üste gelmesine akıl erdiremiyordu. Francisco'nun yanında sessizce durmuş, kendi ailesi gibi sevdiği bu ailenin acısının altında ezilerek beklemişti. Onları neşeli, coşkulu, kedersiz insanlar olarak tanımıştı. Şimdi ise acılarının içine kapanarak onurla yaşadıklarını görüyordu. Belki de İspanyol kökenleri yüzünden Profesör Leal ruhunu yakan bu acı dışındaki tüm tutkularını dile getirebilirdi. Erkekler sadece aşk için ağlar derdi. Tam tersine Hilda'nın gözleri her türlü bahaneyle sulanmaya hazırdı. Duygulanınca, gülünce, hasrete kapılınca ağlardı. Ama gerçek acı onu taş kesmişti. Büyük oğlunun cenazesinde pek az gözyaşı döktü. Onu son anda satın aldıkları küçük bir toprak parçasına gömdüler. Gereken törenler aceleyle hazırlandığından kargaşa içinde yapıldılar. Çünkü o güne dek ölüm kimsenin aklına gelmemişti. Yaşamı seven herkes gibi onlar da kendilerini ölümsüz sanırlardı. Artık İspanya'ya dönmeyeceğiz sevgilim. Son kürek toprak tabutu örterken Profesör Leal karısına bu sözleri söyledi. Sonunda tam 40 yıl sonra bu topraklara ait olduğunu kabul etmişti. Javier Leal'in dul karısı mezarlıktan evine döndü. Birkaç parça eşyasını bir karton kutuya koydu. Çocuklarının elinden tuttu ve burayı terk etti. Güneye, doğduğu topraklara gidiyordu. Orada yaşam hem bu kadar sert değildi, hem de kendi abilerinin desteğine gereksinmesi vardı. Çocuklarının babalarının olmadığı bir evde büyümelerini istemiyordu. Lealler gelinleri ve torunları ile vedalaştılar. Onları istasyona götürdüler, trene bindirdiler ve uzaklaşmalarını seyrettiler. Bu kadar az gün içinde büyümesine yardımcı oldukları o minik yavruları da yitirdiklerine inanamıyorlardı. Maddi hiçbir beklentileri elbette ki yoktu. Geleceğe güvenle bakmalarının tek nedeni ailelerine olan bağlılıklarıydı. Oysa bu küçüklerden uzaklarda yaşlanmayı akıllarına bile getirmemişlerdi. İstasyondan eve dönen profesör, üzerindeki yaz ceketini, kravatını çıkartmadan bahçedeki bir kiraz ağacının altına çektiği tabureye oturdu ve bomboş gözlerini uzaklara dikti. Savaştan kurtarabildiği ve Amerika'ya getirebildiği biricik eşyası olan eski cetveli ellerinin arasındaydı. Bunu daima komodinin üzerinde tutar ve çocukları sadece ödüllendirmek istediği zaman oynama izni verirdi onlara. Oğullarının üçü de cetvelin üzerinde yürüyen o parçacığı ileri geri yürüterek sayıları hesaplamayı öğrenmişlerdi. Ve elektronik araçlar onun yerini aldığı zaman bile profesör bu cetvelini asla terk etmemişti. Bronzdan yapılmış bir boruydu. Üzerinde minicik rakamlar yazılıydı. Ne de olsa geçen yüzyılın ustalarının elinden çıkmıştı. İşte orada ağacın altında oturup oğlu Javier'i konuk edebilmek için elleriyle ördüğü tuğla duvara bakarak saatlerce oturdu. O akşam Francisco onu yatağa zorla götürdü ama yemek yedirmeyi asla başaramadı. Ertesi günde durum aynıydı. Üçüncü gün geldiğinde Hilda gözyaşlarını kuruladı ve her zaman içinde hazır bekleyen gücünü toparladı ve yakınları için uğraş vermeye kim bilir kaçıncı kez yeniden başladı. Babanın sorunu şu ki Francisco ruha inanmıyor, işte bu yüzden de Javier'i yitirdiğini düşünüyor dedi. Mutfak penceresinden bahçede taburesinde oturmuş cetvelini evirip çeviren profesörü görebiliyorlardı. İçini çekerek tadına bile bakmadığı öğle yemeğini buzdolabına kaldıran Hilda bir başka tabureyi götürdü bahçeye ve kiraz ağacının altına oturup ellerini kucağında kavuşturdu. Tarihini anımsayamadığı kadar uzun bir zamandan beri ilk kez elleri örgü, dikiş ya da başka bir işle oyalanmadan öylece kımıltısız saatlerce oturdu orada. Gün batımına doğru Francisco onlara bir şeyler yemeleri için yalvardı ama ona yanıt bile vermediler. Büyük güçlükle onları yatak odalarına götürüp yatırdı. Sonra onları kendi sessizlikleriyle baş başa, gözleri açık, yolunu yitirmiş iki yolcu gibi bıraktı. Sonra alınlarından öptü, ışığı söndürdü. Bütün içtenliğiyle derin bir uykunun onları bu kederden kurtarmasını diledi. Ertesi sabah uyandığında ikisini bahçede, ağacın altında, aynı durumda, buruşuk giysileri, yıkanmamış yüzleriyle aç karınlarına otururken buldu. Onları kendilerine getirebilmek için aklına gelen tüm yöntemlere başvurmak zorunda kaldı. Sonra sabırla kederin en derinine gömülmüş bu insanları gözlemekle yetinmeye boyun eğdi. Öğlene doğru Profesör Leal bakışlarını yerden kaldırdı ve Hilda'ya dikti. Dört günlük sessizlik yüzünden çatlayan sesiyle sordu sonra. "Neyin var sevgilim? Senin neyin varsa aynı." Profesör onu ne demek istediğini anladı. Onu iyi tanırdı ve karısının da kendisi gibi ölümü beklediğini sezinledi. Onu hiç kesintisiz bunca yıl sevdikten sonra Hilda, kocasının ölüme tek başına gitmesine asla izin vermezdi. "Pekala," dedi titreyen bacakların üzerinde doğrularak. Sonra karısının bir elini tuttu. Yavaş yavaş girdiler eve. Ancak birbirlerine dayanarak yürüyebiliyorlardı. Francisco çorbayı ısıttı ve yaşam eski ritmine kavuştu. Leallerin yasa girmeleri üzerine Irene Beltran annesinin otomobilini aldı ve Los Riscos'a doğru yola çıktı. Evangelina'yı tek başına aramaya karar vermişti. Dinya'ya bu aramada yardım edeceğine söz vermişti ve boş vermiş gibi davranmak istemiyordu. İlk durağı Ranculeo'ların evi oldu. Başından çok dert geçmiş insanlara özgü teslimiyetle Dinya ona "Artık aramaktan vazgeçin bayan, kızımı toprak yuttu," dedi. Ama Irene toprağı bile eşelemeye kararlıydı kızı bulmak için, gerekirse bunu da yapabilirdi. Sonra belleğinde kalanlarla o günlere dönerek kendini bu gölgeler dünyasına itenin ne olduğunu düşündü. Başlangıcından beri elinde bir ipucu olduğunu ve bunu bir çekerse yumağın çözülüp her şeyin açık seçik ortaya döküleceğini sanmıştı. Sanki bu ermiş kız onun düzenli dünyası ile asla sınırını aşmadığı karanlık bölge arasında bir eşik oluşturuyordu. Bu düşünceyle onu buraya getirenin sadece merakı değil, aynı zamanda boşlukta yuvarlanmayı andıran bir denge yitirimi olduğuna karar verdi. Dibine ulaşamayacağı bir kuyuya eğilmişti ama derinliklerin verdiği sarhoşluğa karşı koyamamıştı. Teğmen Juan de Dios Ramirez onu hiç bekletmeden ofisine aldı. O karmaşık gün Ranculeo'ların evinde bu adam daha iri yarı görünmüştü gözüne. Demek ki bir erkeğin cüssesi tavrına göre değişiyordu. Ramirez nazik denecek bir davranış sergilemekteydi. Silah kayışını takmamıştı. Başında şapkası, elinde silahı yoktu. Elleri şiş, kırmızıydı ve bütün yoksullar gibi soğuktan yara olmuştu. Irene'yi tanımamak olanaksızdı. Onu bir kez bile gören, gür ve karışık saçlarını, ilginç giysilerini anımsardı. Bu yüzden Teğmen de bunu yadırgamadı. Irene, Evangelina Ranculeo ile ilgilendiğini sözü fazla uzatmadan anlattı. Burada olağan bir sorgulama süresince tutuldu. O geceyi burada geçirdi ve ertesi gün erkenden gitti dedi. Ramirez terleyen alnını kuruladı. Ofisi sıcaktı. Giysileri olmadan sokaklara mı bıraktınız? Yurttaş Ranculeo'nun ayakkabılarıyla bir pançosu vardı üzerinde. Onu gece yarısı yatağından alıp getirdiniz. Üstelik daha ergenlik yaşına gelmedi. Onu neden ailesine geri götürüp teslim etmediniz? Bu polisiye işlemleri oturup burada sizinle tartışacak değilim. Bunu nişanlım olan ordunun yüzbaşısı Gustavo Morante ile mi yapmayı yeğlersiniz yoksa? Aman, aklınızdan neler de geçiyor. Ben sadece kendi üstüme hesap vermekle yükümlüyüm. Ama Ramirez'in bir an tereddüt ettiği de gözden kaçmadı. Kaş göz içinde askerler arası kardeşlik dayanışmasını aklından geçirmişti. Silahlı kuvvetler arasında ufak tefek rekabetlerin dışında ülkenin kutsal çıkarları ve aynı derecede kutsal olan üniforma çıkarları da unutulamazdı. Ulusun kendi sinesinde doğan ve gittikçe üreyen bu kanser illetinden kendilerini korumalıydılar. Bu yüzden de sivillerle aralarında her zaman bir uzaklık bırakmak gerekirdi. Bunu bir önlem olarak düşünmek, stratejik bir ölçüt olarak da silah arkadaşlarına karşı dürüst davranmak gerekirdi. Silahlı kuvvetler bir bütün olarak kalmalıydı. Bunu ona binlerce kez yinelemişlerdi. Ne var ki derinden derine karşısındaki genç kadının sınıfça üstünlüğünü duyumsuyordu. Ne de olsa paranın gücü daha yüksek bir otorite sağlıyordu. Ve buna saygı göstermeye her insanoğlu alışıktı. Bu genç kadın da kendisini böyle kayıtsızca sorgulayabiliyorsa elbette bir bildiği vardı. Karşısındaki askere neredeyse uşağı gibi davranıyordu. Bunun üzerine kayıt defterini arayıp buldu ve kıza gösterdi. Burada 15 yaşındaki Evangelina Ranculeo Sanchez'in kışlaya alınma tarihi yazılıydı. Kayıtlarda ayrıca kızın ailesinin evinde izinsiz bir takım olaylar çıkarttığı ve ordu mensubu Juan de Dios Ramirez'e karşı fiziksel güç kullandığı okunuyordu. Sayfanın altına düşülen notta ise kızın ağlama krizine tutulması nedeniyle sorgulamanın kesildiği yazılıydı. İmza, ekip şefi Ignacio Bravo'ya aitti. Bana kalırsa başkente gitmiş olmalı. Bir evde büyük bir abla gibi hizmetçilik işi istiyordu, dedi Ramirez. Parasız ve yarı çıplak olarak mı Teğmen? Bu size biraz tuhaf görünmüyor mu? O kız yarı kaçıktı biliyorsunuz. Kardeşi Pradelio Ranculeo ile görüşebilir miyim? Hayır, bir başka bölgeye atandı. Nereye? Bu gizli bir bilgidir. İç savaş halindeyiz, açıklayamayız. Genç kız bu yöntemle başka bilgi alamayacağını anladı. Bunun için henüz erken olmalıydı. Bunun üzerine köyün içinde dolaşıp bir iki kişiyle konuşmaya karar verdi. Halkın genel olarak asker sınıfı ve özellikle de Ramirez hakkında neler düşündüğünü öğrenmek istiyordu. Ama bu tür soruları duyanlar tek bir söz söylemeden başlarını çevirip hızla yanından uzaklaşıyorlardı. Yıllar boyunca süren baskı rejimi insanların hayatta kalabilmeleri için böyle bir davranış geliştirmelerine yol açmıştı. Bir tamircinin otomobilin lastiğini onarmasını beklerken Irene alanın köşesindeki bir aş evine girdi. Her yanda ilkbaharın görüntüleri vardı. Sığırcıkların uçuşu, peşindeki civcivleri ile salına salına yürüyen tavukların gıdaklamaları, kızların basma eteklerinin hışırtıları. Gebe bir kedi lokantaya girdi ve kendinden emin bir tavırla onun masasının altına yerleşti. Yaşantısının bazı anlarında Irene kendini sezgilerinin egemenliğine bırakırdı. sanki gelecekten işaretler aldığını ve zihninin bu olayları etkileyebileceğini düşünürdü. İşte bu yüzden Faustino Rivera adlı çavuşun yemek yemek için burayı seçmesini de kadere bağladı. Bunu daha sonraları Francisco'ya anlattığında o daha değişik bir yorum getirdi. Orası Los Riscos'un içki veren tek lokantasıydı ve o saatte çavuş susamıştı. Irene onun ter içinde lokantaya girişini, tezgaha yanaşıp bir bira isteyişini seyretti. Bu arada Rivera'nın kızılderili kökeni dikkatini çekti. Adamın çıkık şakakları, aşağı doğru çekik gözleri, dik saçları, geniş dişleri de bu karakterini ele veriyordu. Üzerinde üniforması vardı, beresini elinde taşıyordu. Dinya Ranculeo'nun bu adam hakkında anlattığı bir iki bilgi kırıntısı aklına geldi ve bundan yararlanmaya karar verdi. ''Siz çavuş Rivera olmalısınız.'' diyerek esenledi onu. ''Buyurun hanımefendi. Hani o tavşan dudaklı Manuel Rivera'nın oğlusunuz değil mi?'' ''Ta kendisi, emrinizdeyim efendim.'' Bunun üzerine söyleşi rahat bir havada ilerledi. Genç kız onu masasında içmeye davet etti ve adam eline ikinci bir birayı alır almaz kızın avı oldu çıktı. Üçüncü bardakta içkiye karşı pek dayanıklı olmadığı ortaya çıkmıştı bile. Böylece kız söyleşiyi istediği yöne çekmeyi başardı. Önce onu kandırmak için sorumluluk isteyen görevlerde çalışmak üzere yaratıldığını, Ranculeo'ların evinde bile bunun hemen anlaşıldığını, bunu fark etmeyecek hiç kimsenin olamayacağını, o gün durumu nasıl hemen soğukkanlılıkla denetim altına aldığını, enerjik ve yetkili biri olduğunu, Teğmen Ramirez'e hiç benzemediğini anlattı. ''Sizin Teğmen hep böyle sersem midir? O gün ateş etmeye kalktı da ne oldu, öyle değil mi?'' ''Ne kadar çok korktum bilseniz. Önceleri böyle değildi o. Sizi temin ederim kötü bir insan değildi.'' diye yanıtladı onu çavuş. İki yıldır onun emrinde çalıştığından amirini avucunun içi gibi tanıyordu. Askeri okula girdiğinde Ramirez'in iyi bir asker olmak için gerekli tüm erdemleri görülmüştü. Dürüsttü, doğruydu, kararlıydı. Tüm şifreleri ve kuralları ezbere bilirdi. Derslerden kaçmayı asla bağışlamazdı. Askerleri dizer, çizmelerinin parlaklığını, ceket düğmelerini çözüp gömleklerinin kolasını gözden geçirirdi. Bunun yanı sıra temizlik konusunda hasta denecek kadar titizdi. Tuvaletleri bizzat kendisi denetler ve her hafta askerleri çılçıplak soyarak sıraya dizer, cilt hastalıklarını, bitlerini gözden geçirirdi. Elinde büyüteçle en saklı yerlerine kadar bakar ve hastalıklar çok ağır cezalarla ve aşağılamalarla tedavi edilirdi. Ama bunu kötülük olsun diye yapmazdı hanımefendi, inanın bana. Amacı bizlere uygar insan olmayı öğretmekti. Ben inanıyorum ki o dönemde Teğmen'in altın gibi bir yüreği vardı.''